الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Cabir radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadiste kalmıştık. Dersimizi orada noktalamıştık. Bugün de kaldığımız yerden, bu hadisten başlayarak devam ediyoruz. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسب بالشمس ب والشمس وضحاها وسبه اسم ربك الأعلى وَقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ وَوَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْلَفْظُ لِمُسْلِمٍ Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Muaz radıyallahu anhu ashabına yatsı namazını kıldırdı. Fakat namazı uzun tuttu. Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Muaz, sen fitneci mi olmak istiyorsun? İnsanlara imamlık yaptığın zaman Leyl, Alak, Ala ve Şems surelerini oku. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh olup metni ise İmam Müslim'e ait. Salla Muadu bi ashabihi. Salla Muadun bi ashabihi. Muaz radıyallahu anh, sahabeden meşhur biliyorsunuz, Muaz bin Cebel radıyallahu anhu ashabına, yani Benu Seleme, Seleme oğulları Muaz radıyallahu anhu'nun kavmi, ashabı, onlara yatsı namazını kıldırıyor. Fetavvale aleyhim. Ve bu yatsı namazını uzun tutuyor. Dedik ki buradaki lafız kime ait? Müslüme ait. Hadisin son kısmında Hafız İbni Hacer rahimeullah diyor ki ve lafzu li muslim. Müslüm'deki lafız, rivayet bu şekilde geliyor. Aslında hadis ne? Muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim hadisi. Bukhari'deki rivayete dönüp baktığımız zaman Muaz radıyallahu anh bir rivayete göre Bakara suresini, başka bir rivayette de Nisa suresini okuyor. Her iki surede dönüp baktığımız zaman uzun olan surelerden. Muaz radıyallahu anh bu sureleri, her ikisinden bir tanesi, hangisi ise, onların bir tanesini namazda, o kıldırdığı namazda ashabına, kavmine okuyor. Bu arada oradan geçen bir deve çobanı diyelim, o kavimden, bakıyor ki insanlar ne yapıyorlar? Yatsı namazını kılıyorlar. O da develeri bırakıyor, safa duruyor, namaza tabi oluyor. Ondan sonra bakıyor ki namaz bitecek gibi değil. Develer de her an her şey olabilir. Malının zayi olmasından korkuyor. Muaz'ın kıldırdığı bu namazdan niyetini değiştirerek kendisi tamamlıyor. Yani namazdan ne yapıyor? Kendisi devam ederek o namazı tamamlıyor, bitiriyor, selam veriyor, gidiyor. Ondan sonra Muaz radıyallahu anhu'ya diyorlar ki falanca böyle seninle birlikte başladı. Ondan sonra namazı kendisi tamamladı, gitti diyor. Muaz radıyallahu anhu diyor ki innehu kad nafaka. Ya bu adamda diyor muhakkak bir nifak var. Sonra insanlar diyorlar ki Muaz senin hakkında böyle söyledi. O da gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz radıyallahu anhu'ya diyor ki اَتُرِيدُ اَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ Sen diyor fitneci mi olmak istiyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada soru sigasını kullanıyor. Ama buradaki amaç soru sormak değil. Bu ibareyle, bu cümleyle ne yapıyor? Muaz radıyallahu anhu'yu azarlıyor, paylıyor. Sen diyor fitneci mi olmak istiyorsun? Yoksa burada Muaz radıyallahu anhu'ya yöneltilen bir soru yok. Ve aynı zamanda bakıyoruz اَتُرِيدُ اَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ Bir de ne yapıyor? Muaz radıyallahu anhu'nun ismini zikrederek burada, yani ona kızgınlığını, yapmış olduğu hareketin ne kadar hatalı olduğunu, yani kızgınlığın en üst sigasında, en üst mertebesinde bu şekilde Muaz radıyallahu anhu'yu azarladığını, payladığını görüyoruz. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor? Çünkü eğer sen insanlara bu şekilde namazı uzatırsan bu insanlar hastalığından dolayı bir sebepten dolayı ne yapabilirler? Cemaati terk edebilirler. Düşünün şimdi aynı çoban ertesi gün bir daha geliyor. Bakıyor ki Muaz radıyallahu anh namaz kıldırıyor. Ne diyecek? Bunun kıldırdığı namaz bir saatten aşağı sürmüyor. O zaman diyecek ki ben bu cemaate girmeyeyim. Kendim evde kılayım. Yani insanlara ne var burada bir? Cemaatten soğutma var. Ve yine burada diyoruz ki bizler Muaz radıyallahu anh'unun şüphesinden yani onun ihlasından en ufak bir şüphe duymuyoruz. Çünkü Muaz radıyallahu anh biliyor ki namazı uzun tutmak yani ibadeti hakkıyla uzun bir şekilde eda etmenin faziletli olduğunu görüyor. O yüzden bu şekilde namazı uzun tutuyor. Ama bununla birlikte diyoruz ki eğer bir şey asıl itibariyle faziletli olabilir başka bir şeyden. Ama diyoruz ki bazı şartlardan dolayı bu fazilet olarak, fazilet bakımından daha az olan şey daha faziletli olana tercih edilebilir. Aynı bu kıssada olduğu gibi. Yani ne demek istiyoruz? Burada faziletli olan şey ne? Namazda uzun tutmak, kıraatı uzun tutmak. Diğer ondan fazilet bakımından daha az konumda gözüken şey ne? Yok, daha az kısa bir cemaati yani insanları bıktırmamak, insanları kaçırmamak. Diyoruz ki eğer durum böyle ise meftul olan şey yani insanları kaçırmamak, onlara zorluk, meşakkat içinde bırakmamak, namazda kıraatı uzun tutulmaya ne yapılır? Tercih edilir. Çünkü burada bir maslahat, mefsede söz konusu. O zaman insanlar için bir mefsede var ise öncelikle bunun def edilmesini ne yaparsın? Maslahata tercih etmiş olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَاِذَا اَمَمْتَ النَّاسِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce bir azarladı. Dedi ki böyle yapma. Değil mi? Hatasını ona belli etti, kızdı. Ondan sonra diyor ki eğer insanlara imamlık yapmak istiyor isen o zaman diyor ki şu sureleri oku. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkış kapısını da açıyor. Bak bu yaptığın hata Bakara suresini okuma. Nisa suresini okuma yatsı namazında. Peki biz aklımıza ne geliyor o zaman? Peki bu yaptığım hata ise o zaman doğru olan ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin akabinde de ne yapıyor? Bunu söyle. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde genelde hep bunu görüyoruz. Uslubu bu. Bir şeyi emrediyorsa veyahut da bir şeyden yasaklıyor ise bunun çıkarını da ne yapıyor? Akabinde aynı hadisin devamında bize öğrettiğini görüyoruz. Burada da baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şems suresini, Alak suresini, Ala suresini ve Leyl suresini okumasını tavsiye ettiğini görüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkartılan faydalara gelince birinci olarak diyoruz ki Muaz radıyallahu anhu'nun hırsına delalet eden bir hadis-i şerif. Neden? Çünkü kıssanın aslına baktığımız zaman Muaz radıyallahu anh öncelikle yatsı namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Mescid-i Nebevi'de kılıyor. Sonra gidip kavmine ne yapıyor? Yatsı namazını kıldırıyor, imamlık yapıyor. Yani Muaz radıyallahu anh'ın hırsına bakın. Yaşadığı yerden, o mıntıkadan, Medine'nin dışından kalkıyor geliyor Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılmak için. Ve aynı şekilde bu geldiği yolu geri dönüyor namaz kıldıktan sonra kavmine ne yapmak için? Yatsı namazını kıldırmak için. Öncelikle diyoruz ki Muaz radıyallahu anh'un faziletine, hırsına delalet eden bir hadis-i şerif. İkinci olarak diyoruz ki nafile kılan kimsenin arkasında farz namaz kılınabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Nafile namaz kılanın arkasında yani imam nafile kılarken onun arkasında farza niyet edilebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartıyoruz? Muaz radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in arkasında kıldığı kendisi için farz. Daha sonradan kavmine dönüp kıldırdığı, o ikinci olarak kıldırdığı yatsı namazı ne? Kendisi için nafile ama arkasında kılanlar için farz olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu İmam Şafii'nin, Evzai'nin ve İmam Ahmed'in bu konuda ondan bir rivayet var. Ve yine Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ve İbn Kayyim Rahimahullah'ın da tercih ettikleri görüş bu. Nafile namaz kılanın arkasında ne yapılabilir? Farz namaz kılınabilir görüşü. Diyoruz ki bunun karşısında ikinci bir görüş olarak da Hanefiler, Malikiler, Hanbeliler de diyorlar ki nafile kılanın arkasında farz kılınmaz. Sorduğumuz zaman delil olarak innemel imamu neydi o hadis-i şerif? İmam kendisine uyulmak için tayin edilmiştir. Hadis-i şerifin devamında diyorlar ki fela tahtelifu aleyhi, diyor ki ona ne yapmayın? İhtilaf etmeyin. O zaman diyorlar ki eğer imama ihtilaf etmeyecek isek o zaman niyette de ne yapmamız gerekiyor ona? Uymamız gerekiyor. Mutabık olmamız gerekiyor. Hatırlarsanız bu şüpheye ne yaptık? Reddiyeyi daha önceki dersimizde vermiştik. Ne demiştik? İmama niyet olarak uyma zorunluluğumuz var mıydı?
Niyet olarak yok.
Neden? Nereden çıkartıyorduk onu? Çünkü dedik ki aynı hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize imama tabi olmamızı emrettikten sonra diyor ki imam tekbir aldığında siz de tekbir alın. İmam tekbir almadan almayın diyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imama tabi olmayı bize nerede namazın zahiri fiillerinde olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o sözü yani imama muhalefet etmeyin. Neyde muhalefet etmeyin? İmam tekbir almadan almayın. Rukuya gitmeden gitmeyin. Secde etmeden etmeyin. Burada niyet ile alakalı bir şey söz konusu değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi söylediği sözü hadisin devamında ne yapıyor? Açıklıyor, tefsir ediyor. Bu diyoruz ki bu birinci olarak verdiğimiz reddiye. İkinci olarak diyoruz ki Muaz radıyallahu anh bu yapmış olduğu fiil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gerçekleşmiyor mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken gerçekleşiyor. Biraz önce ne dedik? O Muaz radıyallahu anh'un kavminden olan birisi Muaz radıyallahu anh'un arkasında namaz kılıyor. O olay hadise gerçekleşiyor. Gelip kime şikayet ediyor? Resulullah'a şikayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın kendi arkasında kıldığını kavmine gidip onlara yatsı namazını kıldırdığını biliyor mu?
Biliyor.
Muaz radıyallahu anh'a kızdığı nokta neresi? Namazı uzun tutması. Şöyle demiyor. Namazı uzun tutma. Aynı zamanda sen nafile olarak kılarken bu arkandaki farz kılanlara nasıl olur da imamlık yaparsın diye kızmıyor. İkinci olarak, üçüncü olarak diyoruz ki asıl caiz olduğudur. Ta ki bunun zıttına bir delil elimize ulaşana kadar. Asıl da yani eğer biz imamın nafile kılarken arkasında farz kılanlara namaz kıldıramayacağını söyleyebilmemiz için bunun men'ine ne olması gerekiyor? Yani yasak olduğuna dair bir delil olması gerekiyor.
Hocam onların getirmiş olduğu delil aslen bir içtihada mı dayalı?
Yok, onlar şimdi o rivayetteki imama muhalefet etmeyin ibaresini alıyorlar. İmama muhalefet etmemenin içine niyeti de koyuyorlar. Diyorlar ki niyet olarak da imama ne yapamazsın? Muhalefet edemezsin çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imama muhalefet etmeyi yasaklıyor. Ama biz aynı hadisi diyoruz ki sizin anladığınız gibi değil de doğru anlayış bu şekilde olması gerekir diyerek olayı bu şekilde açıklıyoruz ki doğru olan görüşünde bu olduğunu görürüz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadisin devamında imama muhalefet etmemenin ne olduğunu bize açıklıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Namazdaki zahiri amellerden kastettiğini. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinin devamındaki tefsiriyle ne yapıyoruz? Açıklamış oluyoruz. İkinci olarak diyoruz ki ihtiyaç anında imamla namaz kılan kimse ayrılabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. İhtiyaç anında imamla namaz kılan kimsenin imamın arkasından ayrılıp namazı kendisi tamamlayıp bitirebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü bu kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip olayı anlattığında dediğinde böyle böyle yaptı ben de namazı kendi tamamladım dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı iade etmesini emretmiyor. Demek ki burada neye şartını koyuyoruz? Bir ihtiyaca binaen. Bu adam neyden korkuyordu? Mallarının zayi olmasından, develerinin zayi olmasından. Eğer böyle bir şüphe var ise veyahut da hastalıktan dolayı düşünün. Adam namaza imamla birlikte başladı. Ondan sonra bir ağrısı, sızısı bir şeyi arttı. Dayanacak durumda değil. Bu adam kendisi bu zaruretten dolayı imamın arkasından ayrılıp namazı kendisi tamamlayıp ne yapabilir? Namazını bitirebilir diyoruz. Diyoruz ki imama yakışık alan şey namazı uzun tutmaması gerekir. Şunu düşünmesi gerekir. Arkasında çocukları olabilir, yaşlı kimseler olabilir, ihtiyaç sahipleri olabilir. Zaten ilerideki hadislerde de bununla ilgili hadis gelecek. Orada da ne yapacağız? Detaylı bir şekilde buna bahsedeceğiz. Yakışık alan imamın namazı uzun tutmaması, cemaatin konumunu, ahvalini gözetmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve yine diyoruz ki eğer bir kimse, imamlık yapan bir kimse, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, metodunu izliyor ise o namaz kimseye uzun gelmez. Eğer Muaz radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yatsı namazında kıldırdığı metodu izleseydi, ne diyoruz? O namaz kimseye uzun gelmezdi. Bununla ilgili Enes radıyallahu anhu diyor ki: "Ma sallaytu halfe imamin kat akhaffu salaten ve la atamma salaten minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığım, tam olarak kıldığım ve hafif olarak kıldığım namaz kadar başka hiçbir imamın arkasında kılmadım diyor. Bunu söyleyen kim? Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında hafif olarak ve tam olarak kıldığım namaz gibi başka hiçbir imamın arkasında namaz kılmadım. Bu rivayette bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği metot hem namazın hafif olmasını, kıldırdığı namazın hafif olduğunu ve aynı zamanda da o namazın tam olduğunu bize haber verdiğini görüyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imamlıktaki sünnetini, namaz kıldırışındaki sünnetini alan bir kimse hiçbir zaman o namaz uzundur şikayetini ne yapmaması gerekir? Almaması gerekir. Diyoruz ki başka bir fayda olarak bazen fitne hayır amellerinden de sadır olabilir. Eğer haddini, hududunu belirleyemezsek bazen de fitne nereden çıkabilir? Hayırlı olan amellerden de çıkabilir. Biraz önce söyledik. Muaz radıyallahu anh'un niyetinden bir şüphemiz var mı ihlasından? Hayır. Ne istedi? Hayır istedi. O yüzden namazı uzun tuttu. Ama bu hayır neye sebebiyet verdi? Fitneye sebebiyet verdi. Demek ki bazen hayır murad edilen işlerde de insanlara ölçüyü tutturamadığın zaman fitneye sebebiyet verebileceğini de ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Ayşe radıyallahu anha fi kıssati salati Rasulillahi bin nasi ve huve maridun ve kâlet fecaa hatta celese an yesari Ebi Bekrin fekâne yusalliye bin nasi câlisen ve Ebu Bekrin kâimen yektediye Ebu Bekrin bi salatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem وَيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِصَلَاتِ اَب۪ي بَكْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ayşe radıyallahu anha, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o ölümcül hastalığa tutulduğunda insanlara kıldırdığı namazı anlatırken şöyle diyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ebu Bekir radıyallahu anhunun solunda oturdu. Cemaate oturarak namaz kıldırıyordu. Kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'un yanına geliyor. Sol tarafına oturuyor. Bu şekilde ne yapıyor insanlara? Namaz kıldırıyor. Biraz sonra hatırlayacaksınız. Zaten bu kıssayı birkaç ders önce zikretmiştik. Ebu Bekir ise ayaktaydı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymuş ve tabi olmuştu. Cemaat ise Ebu Bekir'e uyarak namaz kılıyordu. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Aslında ilim ehli diyor ki Hafız İbni Hacer Rahimahullah bunu eğer bundan önceki hadisle, bu konuyla alakalı olan hadisle, imam oturduğu zaman siz de oturarak namaz kılın hadisiyle diyorlar bir arada zikretseydi bu daha güzel olurdu. Çünkü normalde o konuyu aldık. Araya birkaç hadis girdi farklı meselelerde. Yeniden nereye döndük? Eskiden aldığımız o konuyla alakalı kısma döndük. Bu dersimizde kısaca onu hatırlayıp yine bu hadis ile alakalı faydeleri ne yapalım? Burada zikretmiş olalım. Dedik ki daha önceden o dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu, ölümcül o hastalığa tutulduğu o hastalığında Ayşe radıyallahu anha'ya diyor ki bana Ebu Bekir'i çağırın. Ayşe radıyallahu anha da babasının böyle halim selim bir insan olduğunu, çabuk ağladığını hissettiği için Ömer radıyallahu anh'ı çağırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in çağrılmasında ne yapıyor? Israr ediyor. Diyor ki bana Ebu Bekir'i çağırın. Ebu Bekir radıyallahu anh geldiğinde ona emrediyor. Diyor ki git insanlara ne yap? Namazı kıldır. Daha sonradan Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara namaz kıldırmaya başlıyor. Artık namazları Ebu Bekir radıyallahu anh kıldırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini iyi hissettiği bir gün cemaate çıkıyor. Yani kendisini iyi hissettiği o gün dediğimiz gün bir kolunda bir koluna amcası Abbas radıyallahu anhu girmiş. Bir koluna da amcasının oğlu Ali radıyallahu anhu girmiş. Peygamber Efendimiz yürümekte zorluk çekiyor. İkisi bu sahabi akrabaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koluna girerek ne yapıyorlar onu? Cemaate getiriyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatte olan hırsına bakın. Kendini biraz iyi hissediyor. Yürümeye takatı yok. Yani zor yürüyor. Ne yapıyorlar? Amcası Abbas ve amcasının oğlu Ali radıyallahu anhu koluna girmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi camiye, mescide getiriyorlar. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun sol tarafına oturtuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya oturunca artık ne yapmış oluyor? İmamlık makamına geçmiş oluyor. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazını ne yapıyor? Arkadaki insanlara duyuruyor. Neden? Biraz önce söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sesi eskisi gibi çıkmıyor. Hastalığından dolayı. Yanında Ebu Bekir radıyallahu anhu ne yapıyor? Sesini ancak o işitiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını da ne yapıyor? Arkadakilere duyuruyor. Yani normalde arkadaki saf tutanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duymuyorlar. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anhu duyuyor. O da peygamberin kıldırdığı bu namazı ne yapıyor? Cemaate ulaştırıyor. Diyoruz ki kıssa bu. Dedik ki bu kıssada baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılıyor. Arkasında saf tutan cemaat ayakta namaz kılıyor. Daha önceki dersimizde hatırlarsınız. Başka bir rivayetten daha bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem attan düştüğünde ayağının çıktığı o kıssada oturarak namaz kılıyordu. Arkasındakiler de eliyle işaret ederek ne yapıyordu? Oturarak namaz kılmalarını emrediyordu. Baktığımız zaman iki tane birbirine zıt gibi görünen iki hadis var. Birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmalarını emrediyor. Vefatına yakın olan bu kıssada da oturarak kılıyor. Arkasındakiler ayakta kılıyor. Bazı ilim ehli dedik ki bu iki hadis arasında ne yapıyordu? Tercihe gidiyordu. Ama dedik ki eğer cem etme durumu söz konusuysa mümkünse cem etmek, tercih etmekten daha evladır. Niye? Çünkü tercih ettiğimizde hadisin bir tanesini kabul edip diğerinin hükmünü ne yapıyoruz? Yok sayıyoruz. Diyoruz ki bu onu neskeder. O zaman bununla amel ediyoruz. Diğeriyle amel etmiyoruz. Onunla ilgili hükmü ne yapmış oluyoruz? İptal etmiş, kaldırmış oluyoruz. Ama dedik ki bu konuyla alakalı Ahmet İbni Hanbel radıyallahu rahimahullah'ın dedik ki bu iki hadisi güzel bir cem etme metodu var dedik. O da neydi? İlk kıssa Peygamber Efendimiz namaza başlarken nasıl başlıyordu? Oturarak başlıyordu. Hastalığından dolayı. Arkasındakilere de neyi emrediyordu? Oturarak namaz kılmasını emrediyordu. Ama ikinci kıssada diyoruz ki öncelikle namaza başlayan Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Sahabeler de Ebu Bekir radıyallahu anh namaza başladı ayakta. Sahabeler de onun arkasında ayakta başladılar. Daha sonradan imam olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturarak devam etti. Ahmet İbn Hanbel rahimahullah diyor ki eğer imam ayakta başladı ise namaza, cemaat de ayakta devam eder namazına. Eğer imama namaz esnasında oturmasını gerektiren bir durum söz konusu olur ise, imamın bir hastalığından dolayı, bir şeyinden dolayı oturma ihtiyacı duydu. Ayakta duramıyor. O zaman diyor ki imam oturarak kılar ama arkasında namaz kılanlar ne yaparlar namazına? Ayakta devam ederler. Çünkü imam namaza nasıl başladı? Ayakta başladı. O zaman diyoruz ki ilim ehli bu cem etme tarzının güzel bir şekilde cem edildiği görüşünde. Diyorlar ki demek ki imam ayakta başlarsa ayakta başlanır. Eğer imam oturarak başlar ise o zaman oturarak başlanır. Bu iki hadiste ne yapmış oluruz? Bu şekilde cem etmiş, ikisinden birisinin hükmünü iptal etmemiş oluruz. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkartılan faydalara gelince cevazu istihlafil imam. Yani imam kendi yerine birini ne yapabilir? İmam olarak tayin edebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Tayin ediyor. Asıl itibariyle cemaate namaz kıldıran asıl imam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bunun cevazına delalet ediyor. Demek ki imam başka birini ne yapabilir? Kendi yerine imam olarak namaz kıldırması için izin verebilir. Tayin edebilir. Ve yine diyoruz ki Ömer radıyallahu anhu aynı şekilde namaz içinde de ihtiyaca binaen imam arkasındaki birisine ne yapabilir? İmamlık vazifesini verebilir. Ömer radıyallahu anh hançerlendiğinde namazı kim kıldırıyor? Akabinde Abdurrahman İbni Avf. Ömer radıyallahu anh hançerlediğinde Ebu Lu'lu el-Mecusi. Ömer radıyallahu anh hançerlediğinde artık Ömer radıyallahu anh namaza devam edemiyor. Hançerlenmiş. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ön tarafa geçiyor. Ömer radıyallahu anh'un kaldığı yerden ne yapıyor namaza? Devam ederek namazı tamamlıyor. O zaman diyoruz ki eğer caminin, şimdi günümüz şartlarında olayı ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Eğer caminin asli bir imamı var ise, resmi bir imamı var ise o birini yerine ne yapabilir? İmam olarak tayin edebilir. Ve döndüğünde de namazda ulaştıkları yerden ne yapabilir? O namaza geçip kıldırabilir. Bu faydayı nereden çıkartıyoruz? Bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Asıl imam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi görevlendiriyor namaz kılması için? Ebu Bekir radıyallahu anh. Kendini iyi hissettiğinde ne yapıyor? Geçip o görevine devam etmek istiyor. O bu şekilde imam olarak namazı kıldırdığını görüyoruz. Günümüzde de aynı şekilde. İmam bir sebepten dolayı mescitte bulunmasa, İnsanlar namaza başladılar. İki rekat kıldılar. İmam geldi. Ve imam yani imam olan kimsenin yanına geldi ve namazı ondan ne yaptı? Devraldı. Böyle bir hakka sahip mi? Diyoruz ki eğer o caminin resmi imamı ise böyle bir hakka, asli imamı ise böyle bir hakka sahip. Şimdi düşünün iki rekat kıldılar. Bu imam geldi. Namaza baştan mı başlayacak? Oradan aldığı yerden devam edecek. Diyoruz ki aldığı yerden devam edecek. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan namazı devraldığında aldığı yerden devam etti. Yeniden namaza başlamadı. Peki şurayı nasıl çözeceğiz? Bunlar iki rekat kıldılar. İmam geldi onlarla birlikte iki rekat daha kıldırdı. Mesela öğle namazını kıldıklarını farz edelim. Cemaatin kaç rekat oldu kıldığı?
Dört.
İmamın kıldığı kaç rekat oldu? İki. Şimdi nasıl olacak? İmamın iki rekat daha kılması lazım. Cemaatinde selam vermesi lazım.
Selam
İlim ehli diyor ki cemaat kendisi dördüncü rekatı tamamladığında oturur. İmam kalkar. İki rekatı kılmadı o iki rekatı tamamlar. İmamı bekler cemaat. Ondan sonra imam selam vererek hem kendi namazını bitirir hem de cemaatin namazını bitirmiş olur diyorlar. Yani demek ki imam geldiği zaman peki, namazı bu şekilde tamamlıyor. İşte cemaatin bu şeyi fıkhı biliyor olması gerekiyor.
Cemaatin o fıkhı biliyor olması bile bizim anlattığımız muhadiste bir sıkıntıyı atlamış oluyor. Biz de ne diyoruz? Ömer radıyallahu anh bu arkadaki cemaate haber veriyor. İmamın sesini ulaştırıyor.
Ebu Bekir radıyallahu anh.
İmamın sesini bile arkadaki cemaate haber veren şey, imamın durumunu arkadaki cemaate nasıl alıyor?
Nasıl yani?
Allah yani imamın, Allah razı olsun sallallahu aleyhi ve sellemin orada olduğunu bilen sahabi, Allah razı olsun sallallahu aleyhi ve sellemin sesini bile işitmiyor.
Evet.
Ömer,
Ebu Bekir ona sesi ulaştırıyor.
Peki Ebu Bekir radıyallahu anh'u, yani bu hadiste onu ulaştırıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'u, oturarak namazını tamamlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha namazı bitirmediğini nasıl arkadakine haber verir?
Ya şimdi bu kıssaya baktığımız zaman ilim ehli bunu zikrediyor. Yani onlar oturuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geri kalan namazı kıldırıyor. Tamamlıyor. Sonra selam veriyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh da selam veriyor. Demek ki orada şöyle bir şey var. Cemaat kime uyuyor? Ebu Bekir'e. Ebu Bekir radıyallahu anh tahiyyatta oturdu mu? Oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor?
Ayağa kalkmış olamaz. Çünkü aile çok var.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vermiyor. Namaza devam ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapıyor?
Bekliyor.
Bekliyor. Cemaat ne yapıyor arkasında?
Bekliyor.
Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Ebu Bekir selam verecek ki o da namaz bitsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o makama geldiğinde tamamlayıp namazı bitirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verince Ebu Bekir radıyallahu anh da ne yapıyor? Selam veriyor. Arkadakiler de selam vermiş oluyor. Yani cemaat o esnada neyi bekliyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o eksik kalan namazını bitirmesini bekliyorlar. Diyoruz ki uygulama bu şekilde. Peki diyoruz ki imam bu şekilde geldiği zaman, biraz önceki verdiğimiz örnekten yola çıkarak, imam bu şekilde geldiği zaman evla olan geçip imamlığı alması mıdır? Yoksa evla olan arkada cemaate tabi olup daha sonradan kılmadığı o kaçırdığı rekatları tamamlaması mıdır?
Evla olan tabi olmaz.
İlim ehli bu konuyla alakalı diyor ki arkadaşlar, eğer cemaat o imamın kıldırmasından, yani o imam varken başkasının kıldırmasından razı olmuyor ise, şimdi bu şeyleri günümüz Türkiye'sinde anlamak biraz zor. Yani eğer cemaat imam olduğu halde, imam geldiği halde, yetiştiği halde normalde oraya geçmesinden razı ise, bunu istiyor ise, o caminin asli imamı o ise, onun kıldırmasından razı oluyor ise, ilim ehli diyor ki evla olan onun geçip kıldırması, bu şekilde kıldırmasıdır. Ama cemaat için böyle bir şey söz konusu değil ise, imam arkada namazı tamamladığında da bir sıkıntı çıkmıyor ise, evla olan nedir? Arkada durup namazı tamamlayıp daha sonra eksiğini tamamlamasıdır. Yani bu olay nereye dönüyor? Cemaatin o imam arkasında namaz kılmasını istemeyi, o varken başkasının namaz kıldırmasından razı olmamasıyla alakalı ilim ehli bu şekilde olayı aktardığını görüyoruz. Ama diyoruz ki burada da şu göz ardı edilmemelidir. Eğer imam oraya geçip namazı kıldırıyor ise, bu insanların aklını karıştıracak, insanlara bu fitne olacak, kafaları karışacak diye de bu sünnetin terk edilmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Yani şöyle bir şey söylüyoruz. Ne diyoruz? İmam geldi böyle bir şey yaptı. Cemaat işte kafası karışacak. O yüzden bu sünneti terk et. İmama ne diyoruz? Sünneti terk et demiyoruz. Bunu yap ki eğer buna ihtiyaç varsa insanlar ne yapsın? Burada bir talim var ise bunu yap ki insanlar böyle bir sünnetin olduğunu görsünler. Yani imam geldiği zaman namazı da devralabileceğini, sünnette bunun varit olduğunu bilsinler. Yoksa imam mücerret olarak işte fitne çıkar, sen bunu uygulama, bunu terk et, her zaman bunu terk etmen daha evladır, ne yapamayız? Diyemeyiz. Eğer imam burada cemaate böyle bir şekilde namazı devralıp namazı kıldırmaya devam edebileceğini öğretiyorsa, öğretme amaçlı bunu yapıyor ise, bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir uygulaması olduğunu anlatmak için bunu yapmasında da ne diyoruz? Bir beis yoktur. Fitne olacak, aman sen bundan kaçın diyerek bu sünneti terk etmesini ne yapamayız? Ona mutlak olarak söyleyemeyiz. Ama demin biraz önce yaptığımız tafsilatlı şekliyle de bazen böyle yapılması, alması evladır. Bazen de terk etmesi evladır. Diyoruz ki bir kimsenin imamlıktan cemaate geçmesinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Bir kimsenin imamken cemaatten birisi olmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde imam olarak geçtiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh konumu ne oluyor?
Cemaat.
Artık cemaatten birisi oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını arkadakilere duyurmuş oluyor. Ama diyoruz ki bu ne ile sınırlıdır? Gelen kişi eğer cemaatin asli imamı ise, neden bu şartı koşuyoruz? Düşünün mesela, işte Mustafa namaza başladı. Mustafa'nın yanına ben geliyorum. Mustafa diyor ki hoca benden diyor namaz kıldırmaya daha evladır. Namazı bana bırakıyor. Sonra ben de bu caminin asli bir imamı değilim. Sonra ben Yunus Hoca'yı görüyorum. Yunus Hoca geliyor. Ona bırakıyorum. O İlyas Hoca'yı bırakıyor. O başkasına bırakıyor. Ne olur bu namazda 3-5 tane imam değiştirmiş oluyoruz. Diyoruz ki bunu engellemek için diyoruz ki buradaki kural ne ile alakalı? Eğer gelen imamsa, caminin asli imamıysa, resmi imamıysa, bu adamın hakkıdır asıl itibariyle bu camide namaz kıldırmak. Onun izni olmadan kimse onun yerine geçip namaz kıldıramaz. Onun izni olmadan müezzin ne yapamaz? Kamet getiremez. Onun bulunduğu o zaman diliminde müezzin neyi gözetler? İmamın hazır olup oraya geçtiğini gözetler. Ona göre ne yapar? Kamet getirir. Eğer bu caminin imamı var ise birisi kalkıp o varken onun yerine geçip ne yapamaz? Onun makamında namaz kıldıramaz. O zaman diyoruz ki bu kural ne ile sınırlı tutuyoruz? Eğer gelen asli imam ise, caminin resmi imamı ise ancak o şeyi ne yapabilir? O devralabilir. Eğer bu şartı koşmaz isek o zaman her faziletli gören bir sonrakine ne yapar? Namazı devredebilir. Bu da insanlara ne yapabilir? Zahmet verebilir, kafalarını karıştırabilir. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte imam ile birlikte birisi tek başına saf tutacak ise imamın sağında durur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'unun neresine geçip oturuyor? Soluna geçiyor. Ebu Bekir nereye alıyor? Sağına alıyor. Bazı ilim ehli bunu sünnet olarak görmüş. Bazı ilim ehli de bunu vacip olarak görmüş. Yani tek başına imamın yanında birisi saf tutacaksa imamın sağında durmak zorundadır. İmamın sağında durması vaciptir diyorlar. Delil olarak bu hadis-i şerifi getiriyorlar. Bu aynı zamanda İbn Abbas radıyallahu anh'unun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kıldığı namazı getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in neresinde duruyor İbn Abbas radıyallahu anh? Çocukken solunda duruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu başından tutup kendi arkasından ne yapıyor? Sağına alıyor. Vacip olduğunu söyleyen ilim ehli diyor ki normalde namazda gereksiz namaz dışı hareket yapmak namazı bozar. Doğru değil. Mesela namazda sen kılıyorsun Şakir geldi ne haber Şakir dedim. Bilinçli bir şekilde yapıyorsan bu ne yapar? Namazı bozar. Çünkü namazın içinden bir hareket değil. Namazın içinde de bir insanın başka bir insanı oradan oraya çevirmesi namazla alakalı bir hareket değil. Diyorlar ki eğer bu müstahap olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun caiz olduğunu göstermek için ne yapardı? İbn Abbas'ı orada olduğu yerde bırakabilirdi. Yani farz olduğunu söyleyenler, vacip olduğunu söyleyenler diyorlar ki o yüzden ne yaptı onu aldı? Sağında durması için sağına geçirdiğini söylüyorlar. Yine diyoruz ki ilim ehli arasında ihtilaflı olan bir mesele. Diyoruz ki eğer cemaat safta yer bulamıyor ise imamın yanında ne yapabilir? Saf tutabilir. Tabi burada ne şartı koşuyoruz? Eğer saflarda yer yok ise. Şimdi düşünün birinci saf dolu, ikinci saf dolu. Üçüncü safta atıyorum 5-10 kişi var. Hala boşluklar var. Kalkıp buradan safları yararak veyahut da yandan önden imamın yanına geçmek mantıklı değil. Mantıklı olan ne? Birinci saf doluysa 2'ye geçeceksin. 2 doluysa 3'e. Ama saf bitti, yer yok. Ama imamın yanında boşluklar var. Öncelikle ne yaparız diyoruz? Sağdan başlarsın. Doldurursun sonra. Solda da yer varsa orayı da doldurarak saf tutabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Diyorlar ki ilim ehli başka bir fayda olarak eğer ihtiyaç var ise imamın sesini duyurmak güzel olan bir şeydir. Eğer ihtiyaç var ise Ebu Bekir radıyallahu anh burada ihtiyaçtan dolayı ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını cemaate duyuruyor. Bugün günümüzde de ne var işte mikrofon var. Mikrofonda ses kesildi. İşte cemaatin arkadakilerine ses gitmiyor ise aradan birisi ne yapabilir? İmamın o tekbirini arkadakilere ne yapabilir? Ulaştırabilir. Bunun cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Aynı zamanda mikrofonun kullanılabileceğine de cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Peki bunu nereden çıkartıyoruz? Mikrofonun kullanılabileceğini. Mikrofondaki amaç ne? Sesin arkadakilere duyurulması. Ebu Bekir radıyallahu anh'un yaptığı görevde ne? Sesin arkadakilere ulaştırması. O yüzden diyoruz ki mikrofon kullanılması da namazda caizdir. Ama eğer ihtiyaç yok ise müezzinin veyahut da başka birisinin bunu arkadakilere duyurmasını ilim ehli kerih olarak görüyor. İhtiyaç yok. İmam mikrofon kullanıyor. Sesi herkes duyuyor. İşte imam tekbir aldığında müezzinin de onunla birlikte aldığı tekbiri duyurmaya çalışmasını ilim ehli ne olarak görüyor? Kerih görüyor. Eğer ihtiyaç var ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı, bir beis yok. Ve yine Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Müslümanların kılmış oldukları, cemaat ile kılmış oldukları namaz ibadetinin imamlık görevini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmadığında kime devrediyor? Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya bırakıyor. Ve aynı zamanda diyorlar ki ilim ehli bu kıssa Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun halifeliğine işaret eden kıssalardan bir tanesi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların cemaat halinde namaz kılma görevini Ebu Bekir'e veriyor ise aynı şekilde vefatından sonra ona hilafetini vermesinin ne kadar doğru bir işaret olduğunu ne yapıyoruz buradan? Anlıyoruz.
Bir de
Hazreti Ömer'in gelmesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselam kimi istiyor? Diyor ki Ebu Bekir, Ebu Bekir'i çağırın bana. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitteki bütün kapıları kapatıyor. Mescide giren bütün kapıları kapatıyor. Yalnızca Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kapısını ne yapıyor? Açık bırakıyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun girdiği kapıyı açık bıraktırıyor. Diğer herkesin veyahut da diğer insanların girdiği mescide giren veyahut da evlerinin diyelim açılan kapılarını ne yapıyor? Kapattırıyor. Yalnızca Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kapısını açık bıraktırıyor. İlim ehli diyor ki bu da yine Ebu Bekir'in hilafetine işaret eden bir durum. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında hac farizası ile ilgili o topluluğun başına kimi görevlendiriyor? Hac yapmaları için. Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu görevlendiriyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir tane kadın gelip bir şey soruyor. Ondan sonra kadın diyor ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki seni bulamazsam ne yapayım? Diyor ki eğer geldiğinde beni bulamazsan o zaman diyor ki Ebu Bekir'e git. Bunların hepsinin ne olduğunu görüyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun hilafetine işaret eden hususlar olduğunu görüyoruz. Bir hadis-i şerifimiz daha var. Onu da alalım. Dersi burada noktalayalım. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيكم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki sizden biriniz insanlara imamlık yaparsa kolaylık göstersin. Çünkü cemaat arasında küçük, büyük, zayıf veya ihtiyaç sahibi kişiler olabilir. Kendi başına namaz kıldığı zaman ise dilediği gibi namaz kılsın. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh yani Bukhari ve Müslim hadisi olduğunu görüyoruz. Diyor ki اِذَا اَمَّا اَحَدُكُمْ اَنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ Sizden birisi insanlara imamlık yaptığı zaman namazı hafif tutsun. Diyoruz ki burada hafif tutmaktan kasıt sadece kıraat değil. Yani kıraatıyla, rukusuyla, secdesiyle, teşehhüdüyle namazı ne yapmak? Hafif tutmak. Yani namazı bütünüyle hafif tutmak. Buradaki diyoruz ki namazı hafif tutmaktan maksat, kasıt cemaatin istediği ölçüde mi? Yani bir insan şununla yetinebilir mi? İşte kıraatta sadece Fatiha'yı okuyayım. Çünkü en az yapabileceğim bu. İşte rüküye eğildiğim zaman sadece bir kez Subhane Rabbiyel A'la azim diyeyim. Secdede Subhane Rabbiyel A'la diyeyim. İki secde arasında bir kere Rabbigfirli diyeyim. Hafif tutmaktan maksat bu mu? Hayır. Peki hafif tutmaktan maksat ne? Bir önceki hadiste ne dedik? O yatsı namazla alakalı. Onun ölçüsü ne? Namazın hafif olmasının ölçüsü ne? Enes radıyallahu anhu'dan bir rivayet zikrettik. Ne dedi Enes radıyallahu anh?
En hafif
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığım kadar hafif ve tam olan başka hiçbir imamın arkasında namaz kılmadım. Demek ki bu hafiflikteki ölçü ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazları kıldırdığı ölçü. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 60 ila 100 ayet okuyordu. Şimdi biri çıkıp dese ki ya 60 ila 100 ayet ne kardeşim? İhlas suresini oku, bir de Kevser'i oku, bitir sabah namazını. Hafiflik bu mu? İstenilen hafiflik. Bu değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı sabah namazı hafif olan. Yani burada insanların zevklerine göre, isteklerine göre biz namazı ne yapamayız? Kısaltamayız. Böyle bir hafifletme söz konusu değil. Eğer biz Allah Resulü Aleyhisselam namazı hafif tutun diyor ise şunu kastediyor. Benim insanlara, sahabelerime kıldırdığım gibi kıldırın. Eğer ben yatsı namazında işte Duha suresini okuyorsam, Şems'i okuyorsam sen gidip Bakara'yı, Nisa'yı okuma. Ama buradan hafif tutmak da sadece Fatiha'yı oku, rükuya git. Rükuda sadece bir kere Subhane Rabbiyel Azim de, secdede bir kere Subhane Rabbiyel Ala de değil. Yani hafiflikten kasıt ne kadar kısaltırsan en son hadde kadar kısalt. İşte Subhaneke'yi okuma, onu okuma, bunu okuma değil. Peygamberin kıldığı şekilde hafiflik ölçüsünün o olduğunu söylüyoruz. Ve yine burada şunu söylüyoruz. Eğer namaz uzun tutulduğu zaman insanın namazı kendisi tamamlayıp imamın arkasındaki o cemaate tabi olmaktan çıkabileceğini söyleyebildik değil mi? Bu izin verilmiş. Allah Resulü Aleyhisselam o sahabeye yaptığı bu ameli inkar etmiyor. Eğer imam bu kadar uzun tutuyor ise. Ve aynı zamanda diyoruz ki bunun aksi de olur ise imam çok hızlı kıldırıyor. Adam rükünler, şeyler, vacipler havada uçuşuyor. Teravih namazı gibi. Veyahut da öğle namazının farzını kılıyorsun. Bir bakıyorsun adam 3 dakikada, 4 dakikada öğle namazının farzını kıldırmış. Diyoruz ki eğer böyle bir şey söz konusu ise aynı şekilde imam o cemaatten ne yapabilir? Cemaat
ayrılabilir.
O cemaatten ayrılabilir. Adam artık rükunlara, vaciplere yetişemiyor, özen göstermiyor. Adam rükudan kalkmasıyla secdeye gitmesi, secdeden kalkması bir. Şimdi bunun arkasında patır patır patır yatıyorsun. Bizden istenen namaz bu mu? Eğer imam uzun tuttuğu zaman, hani güzel olan bir şey yaptığı zaman arkasından ayrılmak caiz ise, eğer imam rükünlerde, vaciplerde sıkıntılar var ise onun arkasından da ayrılman nedir diyor senin için? Caizdir. Peki bu fitneye sebebiyet olacaksa? O zaman diyoruz ki fitneye sebebiyet olacaksa imamın arkasında namazı tamamlarsın ama sana göre bu namazda rükünler, vacipler yerine gelmediği için, tadilarken yerine gelmediği için evine döndüğün zaman ne yaparsın? Bu namazı iade edersin. Sonra şunu ararsın. Yakında acaba daha düzgün bir şekilde kılan başka bir cami var mı? Şu da söz konusu değil. Şimdi adam bir namazı kıldı böyle. Ondan sonra sen adama ikinci olarak gidip bu imamın arkasında namaz kıl diyebilir misin? Adam rükunlara, vaciplere özen göstermiyor. Yatıp yatıp kalkıyor. Şimdi o adamın itikadına göre, inancına göre bu namaz ne? Sahih mi, batıl mı? Batıl bir namaz. Batıl olarak gördüğün bir namazı, yani o imamın arkasında kılmayı o adama zorunlu kılabilir misin? Buradan başka cemaat yok, o zaman mecbur. Bunlar birlikte yat kalk bu şekilde namazı eda et diyebilir misin? Diyemezsin. Eğer adamın rükünlerde, vaciplerde sıkıntıları var ise, o zaman biz bu adama diyoruz ki, fitneden korkuyorsan bu namazı tamamla, sonra evinde bu namazı ne yap?
İade
et.
Bunun delili ne var mı? Tekrar iade etmesi.
Tekrar iade etmesi çünkü sen bu namazın olmadığını söylüyorsun. Olmadığına inanıyorsun. Asıl bu. Sen düşün, bir adam rükuya eğilip kalktı. Orada hiçbir şey söylemedi. Kalkarak kalkmaz secdeye gitti. Yatıp kalkıyor. Şimdi böyle namaz kıldığımız zaman bu adama biz ne diyoruz? Namazı geçerli mi? Nereye dönüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam sahabesiyle mescitte oturduğu zaman birisi geliyor. Namaz kılıyor, geri geliyor. Musi-i Salah olarak namazı kötü kılan kimse. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Git bir daha kıl. Niye? Çünkü sen diyor namaz kılmadın. İrci fasalli fe inneke lem tusalli. Diyor ki sen namaz kılmadın. Şimdi bu delilden yola çıkarak ne diyoruz? Bizim bu imamın arkasında kıldığımız namaz olmadı, geçersiz. O zaman bu adama ne diyoruz? Sen bu namazı iade et. İkinci olarak ne diyoruz? Başka bir cami ara. Peki adam başka bir cami aradı, bulamadı. O zaman diyoruz ki seninle birlikte cemaat yapabileceğin, yani o mıntıkada insanlar varsa doğru düzgün kılabileceğin, diyoruz ki onlarla kıl. Bu da fitne oldu. İnsanlar dedi ki ya bak bunlar başka bir yerde toplanıyorlar. Kendi aralarında namaz kılıyorlar, camiye gelmiyorlar. O zaman ilim ehli diyor ki, o zaman diyor evinde kıl. Etrafta da başka gidebileceğin bir cami yoksa artık bu konumda cemaat senden ne olur? Düşer. Senin şer'i bir mazeretin var. Arkasında kılacağın bir imam yok. Mesela günümüzde bazı mıntıkalarda oturan insanlar camiler var, içi kabirlerle dolu. Adam bakıyor diyor ki benim 3 kilometre, 5 kilometre civarımda olan işte Fatih'te, orada, burada şeylerde, Eyüp'te belki ne bileyim hani örnek şey olarak veriyorum. Yani nerede olursa olsun. Adam diyor ki benim 2, 3 kilometre, 4 kilometre etrafımdaki camilerin hepsinde kabir var. Şimdi biz bu adama ne diyeceğiz? Sen Fatih'ten kalk, atıyorum falanca yere git, Bayrampaşa'ya gel, namazlarını burada mı kılacaksın? Hayır, o zaman diyeceksin ki bu adama senden bu cemaat düşüyor. Ne dersin evla olarak? İmkanın varsa bu mıntıkadan taşın, güzel namazlarını cemaat ile eda edebileceğin bir beldeye, bir topluluğun olduğu yere geçmesini söyleriz. Diyoruz ki başka bir fayda olarak küçük olan çocuğun mescitten men edilmesinin caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Hangi hadis-i şerif alıyoruz? Hatırlıyoruz değil mi? Sizden birisi namaz kıldırdığı zaman arkasındaki cemaate ne yapsın? Namazı hafif tutsun. Çünkü aralarında küçük, büyük, zayıf ve ihtiyaç sahibi birisi olabilir. Demek ki küçüklerin mescide gelmesine izin vermemiz gerekir. Onları mescitten kovamayız, men edemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkada bunlardan birinin olabileceğini bize haber veriyor. Demek ki çocuğu ne yapamayız? Mescitten men edemeyiz. Ancak eğer bu çocuk camiye, cemaate zarar veriyor ise, yani belli bir yaşın altında, temiz yaşına sahip değil ise, ortalığı birbirine katıyor ise, o zaman deriz ki bu adama bu çocuğunu ne yapma? Getirme. Mesela düşünün adam 3 aylık, 5 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında çocuğu getirmiş ve çocuğu da biliyor, ortalığı yıkıyor, karıştırıyor, bağırıyor, çağırıyor, kendinden şey yapıyor. Ne dersin adama? Yani bu çocuğu sen niye mescide getiriyorsun? Bu ne namaz kılabilecek bir ortamda? Tabi zaruret hali hariçtir. Adam bırakacak bir yeri yoktur veyahut da kadının o anda camiye gelmiştir. Buna da sen camiye girme, bu çocukla yasak demiyoruz. Ama umumen hani bir ihtiyaç yokken çocuğun bu şekilde getirip camiye, cemaate zararı varsa bunu men edebilirsin. Ama normal şartlarda çocuklar camiye giremez demek söz konusu değil. Hatta ilim ehli diyor ki eğer çocuk ön safta duruyorsa dahi onu oradan çıkartıp arkaya ne yapamazsın? Gönderemezsin. Eğer senden önce geldiyse, o yarı aldıysa senden nedir bu? O yere daha evladır. Sen gelip onun yerini alıp onu arkaya çıkartıp atamazsın. Ancak şunu yapabilirsin. Eğer 2-3 tane çocuk bir araya geldiyse ve namazda bunların birbirleriyle güleceğini, şakalaşacağını, şey yapacağını biliyorsan ne yaparsın? Aralarını ayırırsın. Aralarına birisini koyarsın. Ne yaparsın? Hepsini bir arada toplamaz. Ayırırsın. Ama siz buradan çıkın, arka tarafa geçin diyemezsin. Aslında bu yaptığın şey neye sebebiyet verir? Daha büyük fitneye, yani hem çocuğu soğutursun, namaz açısından da daha büyük fitneye sebebiyet verir. Şimdi herkes çocuğu attı arkaya. 10 tane çocuk arka safta buluştu. Ne olacak? Sen amacın neydi? Bunu arkaya atayım ki namazın ahengini, düzenini bozmasın. E sen bunların 10 tanesini, 20 tanesini arkaya attın. Bunlar 20'si arkada bir araya gelince ne yapacaklar? O ona tekme atacak, o ona gülecek. Hepimizin çocukken durabilir.
Hocam bunlar
geçen hafta haklı bazı ile değil mi?
Evet, öyle bir şey de bu yok diye.
Diyoruz ki ne yaptık? Bir çocukların arasını ayırdık. Çocuğun bir tanesi ilk safta duruyor. Yanında da büyük birisi var. İmamla ilgili bir sıkıntı oldu. Birinin imamete geçmesi gerekiyor. O yanında duran geçebilir mi oraya? Geçebilir. Bu çocuğun burada olmasının sıkıntısı ne? Engel teşkil eden ne? Şöyle, burada ön safa yani akıl sahiplerinin bulu çağına ulaşmış kimselerin olmasının sebebi imamla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman onun yerine geçip kıldırabilecek bir şey. Burada ben varsam imamın arkasında, benim bu yanımda bir çocuk erken gelip safa durdu ise bunun burada olmasını engelleyen şey ne? Bir sıkıntı yok. Bu adam ilk safta ne yapabilir? Bu çocuk durabilir. Bunu engelleyen birebir Tabii ki yani senin yanında sen ne yapacaksın? İmamın namazını aktarabilecek o yetişkin, o akla sahip, o buluğ çağına ermiş insanlar var ise bunların yanında da çocukların olmasında bir sıkıntı yok. Yani düşünün, yani illa imamın arkasını düşünmeyin. Çocuk gelmiş en ön safın en sonunda oturuyor. Yaşlı amca da gelmiş diyor ki kalk bakayım oradan. Onun yerine geçiyor, çocuğu arkaya atıyor. Diyor ki senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor bir mekana yani mescitte bir safa kim önce gelir ise oranın hakkı kime aittir? Ona aittir. Bu çocuk da olsa ona aittir. Orta yaşta da olsa ona aittir. Yaşlı da olsa ona aittir. Önce gelen bir yere oturmuş adamı sen kaldırıp safın arkasına ne yapamazsın? Atamazsın. Hatta bu çocuk olsa dahi. Ve diyoruz ki yine sahabenin hırsına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü küçük, büyük, zayıf, ihtiyaç sahibi hepsi ne yapıyorlar? Cemaate iştirak ettiklerini görüyoruz. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kıldırırken ağlayan bir çocuğun sesini duyduğu zaman ne yapıyor? Namazı kısaltıyor. Demek ki sahabeler ihtiyaç sahibi de olsalar, zayıf da olsalar, yaşlı da olsalar, küçük de olsalar ne yapıyorlar? Cemaati terk etmiyorlar. Cemaate hırslı bir şekilde devam ettiklerini görüyoruz. Son olarak diyoruz ki tek başına namaz kılan kimsenin namazı dilediği şekilde kılabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Yani eğer gece namazına kalktıysan bir rekatta Bakara suresini, bir sonraki rekatta Ali İmran'ı ne yapabilirsin? Okuyabilirsin. Tek başına kıldığın için, bir cemaate imamlık yapmadığın için namazın uzunluğunu, kısalığını ne yapabilirsin? Kendin ayarlayabilirsin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gece namazına baktığımız zaman, rivayetlere döndüğümüz zaman ne görüyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakları çatlayana kadar ne yapıyor? Namaz kılıyor. Ve sonunda diyor dedikleri zaman senin gelmiş ve geçmiş günahların bağışlanmışken neden hani namazları bu kadar uzun tutuyorsun dediğinde Ayşe radıyallahu anha diyor ki Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına baktığımız zaman uzun tuttuğunu görüyoruz. Ama diğer namazlara, cemaate kıldırdığı namazlara baktığımız zaman bu uzunlukta tuttuğunu görmüyoruz. Demek ki insan eğer imamlık yapıyor ise veyahut da imamlar bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ne yapmak zorundalar? Namaz kıldırır şeklini örnek alıp cemaati sıkıntıda bırakmamaları gerekiyor. Ama nafile namaz kılacağı zaman da diyoruz ki bu kişinin dilemesine bırakılmış. Uzunluğu ne kadar isterse onunla kendisi sınırlandırabilir. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.